Gerçekten sevgili kardeşler, bugün yine sayıca az da olsak Rabbimiz aramızda. Ve eminim ki kutsal ruhu aracılığıyla bize bugün de öğretmek istediğini öğretecek. Ve önemli olan öğrendiklerimizi de her birimiz yaşama sokanlar, gerçekten de uygulayanlar olalım her birimiz. Biliyorsunuz iman hayatı, sahip olduğumuz iman hayatına defalarca bu kürsüde ifade etmiştim biliyorsunuz. Neyle başlıyoruz iman hayatına? Nasıl başlıyoruz iman hayatına değerli kardeşler? İmanla başlıyoruz değil mi? İsa Mesih'e evet demekle, onun sağlamış olduğu o acımasız çarmıhta, o çarmıh üzerinde feda etmiş olduğu beden, akıtmış olduğu o kusursuz kan aracılığıyla sağlamış olduğu kurtuluşa evet dediğimizde ne yapıyoruz? Yeniden doğuyoruz ve yeniden doğmuş olmakla kutsal ruh da ne yapıyor? Bizi vaftiz ederek Rabbin bedenine katıyor. Doğru mu? Ve Rabbin vermiş olduğu bu yepyeni hayatı yine nasıl devam ettiriyoruz? İmanla değil mi? Ancak imanla devam ettirmek mümkün. Onun için ancak bu yeni yaşamı yine imanla devam ettirebiliyoruz. Sonuca, Rab ile birlikte olacağımız o sonuca ulaşıncaya kadar o süreci de yine bizi başarılı bir şekilde götürecek olan iman. Yani imanla başlıyor, imanla devam ediyor ve imanla sonuca ulaşıyoruz. Peki bu yeniden doğduğumuz noktadan başlayarak Rabbe gireceğimiz o sürece kadar olan geçen süreyi, bu hepimiz için değişken olabilir değil mi? Kimi için 30 yıl olabilir, kimi için 40 yıl olabilir değil mi? Kimi için 70 yıl olabilir. Doğru mu? Peki bu yılları Rab ile birlikte, Rab'de sahip olduğumuz bu yeni yaşamı, Rab'de olmanın getirdiği bu ayrıcalığı sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmek için, biliyorsunuz iman yolculuğu hakkında 121. mezmurdan konuşmuştum hatırlarsanız. Orada da söylemiştim. Aslında bizler bir yolculuk içerisindeyiz. Rabbin yanına giden bir süreç içerisindeyiz. Ve iman yolcusu nasıl devam ediyor? Rabbe bakarak devam ediyor değil mi? Ama bunu sağlıklı bir şekilde götürebilmenin de bir ön koşulu var. Yani ben nasıl bu iman hayatını sağlıklı, verimli, hani böyle bol ürün getirecek şekilde nasıl devam ettirebilirim? Bunun ön koşulu ne sizce? Ne olabilir bunun ön koşulu? Nasıl sağlıklı bir şekilde Rab'de yürümeye devam edebilirim? Evet, diri sözü okuyarak. Başka? Dua ederek. Ha. Şimdi bakın, biz iman ettiğimizde Rab bize ne vaat etti? Gitmeden önce tesellici kutsal ruhu vaat etti değil mi? Kutsal ruhun iman ettikten sonra yüreklerimizde konut kurmasındaki amaç ne? Tamam, bizlere öğretmek, Rabbin öğrettiklerini bize anımsatmak, evet doğru, ama aynı zamanda da onun desteğiyle sağlıklı bir şekilde yürüyebilmek için. Yani kutsal ruhun eli altında kalarak, onun desteğiyle ancak sağlıklı bir şekilde adımlarımızı atabiliriz. Kutsal ruh ve Tanrı sözü birlikte. O açıdan anımsarsanız yürümek konusunda burada Galatyalılar mektubundan konuşurken bir ayet kullanmıştım. Bugün aslında tek bir ayete sizi götürmek istiyorum. Çok iyi bildiğiniz bir ayet. Galatyalılar mektubu 5. bölüm 25. ayet. Aslında bu ayeti eğer biz sadece ezberlemekle kalmayıp oradaki gerçeği gerçek anlamda özümser, burada ifade ettiği gibi gerçekten de o kutsal ruhun izinde kalarak adımlarımızı atarsak, emin olun değerli kardeşler, Rabbin görmek istediği noktada olmak mümkün hale gelir. Kesinlikle. Eğer kutsal ruhun izinde kalarak adımlarımızı atarsak. O açıdan Galatlar 5:25 diyor ki, ruh sayesinde eğer yaşıyorsak, yani ruhun sayesinde, o ruhun sayesinde hayatımız devam ediyorsa, çünkü yeniden doğuşumuzu sağlayan Tanrı'nın sözü ve kutsal ruh, biliyorsunuz. Kutsal ruh sayesinde eğer yeniden doğduysak, onun sayesinde bu yeni hayatı yaşıyorsak, o zaman kusura bakmayın, onun izinde yürümek zorundayız. Ne diyor? Ruhun izinde yürüyelim. Şimdi hepiniz çok iyi anımsayacaksınız. Çok çok burada ifade etmiş olduğum için. Mesih'te olmak, burada söylemiştim çoğu kez, bir din demek değil demiştim. Değil mi? Yani Mesih İsa'ya evet demiş olmak bir dine giriş yapmak değil. Ya da bir gömlek çıkartıp bambaşka bir gömleği giyinmek de değil değerli kardeşler. Nedir? Aslında tam anlamıyla bir yaşam biçimidir. Yani biz İsa Mesih'e evet dediğimizde yepyeni bir yaşam içerisine giriş yapmış oluyoruz. Bunu en güzel özetleyen iki ayet var, birbirini tamamlayan. Onları söylemek istiyorum. Efeslere yazılan mektubun ikinci bölümünde. Efeslere yazılan mektubun ikinci bölümünde ilk birinci ayeti, Efesler mektubu ikinci bölüm birinci ayet diyor ki, sizler bir zamanlar içinde yaşadığınız suçlardan ve günahlardan dolayı ondan ötürü ölüydünüz diyor. Peki biz fiziken ölü müydük? Hayır. Peki burada ölüydünüz derken ne anlam ifade ediyor? Bakın, bunu anlamanın bir yolu var. Güzel bir örnek var kutsal kitapta. Hatırlayın, kaybolan oğlu kendi üzerine düşen payı alıp gittiğinde, çekip gittiğinde, daha sonra aklı başına gelip geriye dönüş yaptığında, baba onu sevinçle karşılayıp kucaklayıp öptüğünde, onu ödüllendirdiğinde birçok şeyle, ne dedi? Çok güzel bir ifade kullandı. Luka 15'te okuyoruz. Dedi ki, bu oğlum kaybolmuştu, bulundu. Ama bir şey daha söyledi. Ölüydü, yaşama döndü. Ha, demek ki bu oğlan ölü müydü? Fiziken hayır. Ama babadan kopuktu. Doğru mu? Babadan kopmuştu. Ha, demek ki burada Efesler 2. bölüm 1. ayetteki ölüydünüz ifadesi, baba Tanrı'ya sırtımız dönüktük. Yani belki düşüncede, kafada Tanrı kavramı vardı ama kişisel bir ilişkimiz söz konusu değildi. Ruhsal kapsamda ölü kişilerdik. Ve bakın 4. ayete ne diyor? 2. bölüm, Efesler 2. bölüm 4. ayet ne diyor? Bak. Bugün mikrofonları koymamış Enver. Şöyle diyor. Ama merhameti bol olan Tanrı diyor, bizi çok sevdiği için suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde, 2. bölüm 4. ayet, Efesler 2:4. Ölü olduğumuz halde bakın ne diyor? Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. Görebiliyor musunuz? Şimdi bakın, harika bir ifade var burada. Çok açık ve net. Diyor ki, yaşama kavuşturdu. Demek ki bu neyi açıklıyor? Sahip olduğumuz inanç yepyeni bir yaşama sahip olmaktır. O yüzden İsa Mesih'e evet dedikten sonra yaşama, kavuşma imkanına sahip olduk değerli kardeşler. Demek ki bu inanç bizleri bir dine değil, yepyeni bir yaşama giriş yapmamızı sağlamış oluyor. Demek ki bu nedenden dolayı yepyeni yaşamın kapılarını açan kurtuluşumuz neye bağlı? O zaman bir takım uygulamalara, bir takım kurallara bağlı değil. Neye bağlı? Tamamıyla Tanrı'nın inayetine bağlı. Doğru mu? Yani biz kurtulduk. Bu kurtulduktan sonra bu kurtuluşu biz işlerden dolayı elde etmediğimiz için, değil mi? Bir takım şeyleri yerine getirmiş olmanın sonucunda elde etmemiş olduğumuz için bu yaşam sahip olduğumuz yaşamı da devam ettirmek için de bir takım uygulamalara bağlı kalarak, bir takım kuralları yerine getirerekten devam eden bir hayat değil. O açıdan Efesler 2. bölüm 8. ayette ne diyor? İmanla ve inayetle kurtuldunuz diyor. Doğru mu? Kurtuluşu sağlayan inayettir değerli kardeşler. Demek ki bu da bize şunu gösteriyor. Kurtuluşumuzda bir nokta dahi payımız yok. Sadece evet demiş olmanın ötesinde. Bizler sadece Kutsal Ruh'un ve Rabbin sözünün birlikte çalışması sonucunda Rab bizi bir noktaya getirdi ama orada bıraktı. Bizler sadece evet dedik, o kadar. Ve harika olan değerli kardeşler, bu inayeti çok iyi anlayabilmemiz açısından bunu söylemek istiyorum. Hatta bizim bu noktaya, böyle bir noktaya, yani iman etme noktasına gelmemizi sağlayan bile kimdir? Rab Tanrı'nın kendisi değil mi değerli kardeşler? Rab Tanrı'nın kendisi. Nasıl? Sözü ve Kutsal Ruh'unu kullanaraktan. Şimdi ben bunu neden söylüyorum? Çünkü bizler günahtan dolayı güçten yoksun varlıklarız. Doğru mu? Peki Tanrı'yı arayabilecek yeterlikte miyiz? Hayır. Bunun en güzel örneği nerededir? Kutsal kitabın ilk sayfalarındadır. Değil mi? Adem'le Hava günaha düştüğünde ne oldu? Bizler günah işledik, bizleri bağışlayın mı dedi Adem'le Hava. Hayır. Ne yaptılar? Tanrı'dan kaçtılar. Gizlendiler. Doğru mu? Tanrı onların peşine düştü. Tanrı onların peşine düşüp neredesin diyerek onları aradı, buldu ve kurtardı değerli kardeşler. O yüzden Romalılara yazılan mektubun 3. bölümünde Paulos, haberci Paulos bu gerçeği bakın nasıl doğruluyor. 3-10. 3. bölüm 10. ve 11. ayetler diyor ki doğru kimse yok. Tek kişi bile. Anlayan kimse yok. Tanrı'yı arayan yok. İşte değerli kardeşler, bu önemli gerçeği, hangi gerçeği? İnayet gerçeğini. O yüzden zaman zaman burada dile getirmek zorunda kaldım. Yani üzerini basa basa vurgulamak zorunda kaldım. Neden? Çünkü değerli kardeşler, bakın, yasanın gölgesinde yaşamak ile, yani o yasanın getirmiş olduğu baskıyla, o korkuyla yaşamakla, Kutsal Ruh'un yönetimi altında kalarak, onun eli altında kalarak, özgürce Rab'be bağlı bir şekilde adımlar atmak arasında fark var mı, yok mu değerli kardeşler? Var değil mi? Bizler hamdolsun yasanın baskısı altında kalarak Rab'de yürümüyoruz. Bir zorlama var mı? Yok. Tanrı bizi ne yaptı? Özgür yarattı ve özgür bir irade verdi. Ve bizler de özgürce evet kararını verdik. O zaman eğer sonuç buysa, o zaman hamdolsun ki yasanın baskısı altında değil, Rabbin kutsal ruhunun eli altında adımlarımızı özgürce atan varlıklarız. Onun için bu gerçeği vurgulamadan geçmek istemiyorum sevgili kardeşler. Yasa genelde ne yapıyor? Bizi mahkum ediyor değil mi? Suçlu çıkarıyor. Doğru mu? Sen suçlusun diyor. Seni mahkum ediyor. Ama tüm insanlığı kucaklayan, iman aracılığıyla sahip olduğumuz o inayet ne yapıyor? Bizi günahın bağlarından, zincirlerinden, o mahkumiyetten özgür ediyor. Değil mi? Kırıyor o zincirleri, bizi özgürlüğe kavuşturuyor değerli kardeşler. Ama bu özgürlük günaha devam etmek için verilen bir özgürlük değil. Neden? Bakın Yuhanna 8. bölümde anımsayın. İsa Mesih'e bir kadın getiriyorlar. Zinada yakalanan bir kadını getiriyorlar değil mi? Ve o kadın tüm gerçekleri kabul ettikten sonra İsa kadına bakıyor. Çok güzel bir şey söylüyor. Ne diyor biliyor musunuz? Yuhanna 8:11'e bakın. 11. ayete. Değil mi? Bak çok önemli bir ifade bu. Git artık bundan sonra günah işleme. Bakın ne kadar açık ve net. Demek ki inayet nasıl olsa ben kurtuldum diyerek günaha devam etmek için bizi günahtan özgür etmiyor. Tam tersine günahın zincirlerinden, yani günah işlemek için bizi özgürlüğe kavuşturmuyor inayet. Tam tersine günahtan özgür ederek, değil mi? Günah işlememek için gerekeni yaparak adımlarımızı atmamızı sağlıyor değerli kardeşler. O açıdan bu inayet gerçeği aslında bizi ne yapması lazım biliyor musunuz? Rabbe daha çok sarılmamızı sağlaması lazım. Rabbe özgürce, içtenlikle, ruhta, gerçek anlamda ona tapınmamız, ona hizmet etmemiz lazım değerli kardeşler. Onun için bu özgürlük öyle sıradan, gelişi güzel, ortaya çıkmış bir özgürlük değil. Gerçekten de değerli kardeşler, ben buna diyorum ki bu özgürlük mükemmel bir özgürlüktür. Neden mükemmeldir? Mükemmeldir çünkü benim ait olduğum Tanrı mükemmel bir Tanrı. Rabbimiz İsa Mesih mükemmeldir. Tanrı, hamdolsun. Tanrı'nın kendisi. Onun için burada yine zaman zaman ifade ettim. Bu özgürlük öyle cezaevinden çıkmanın sağladığı bir özgürlük değil. Yani ondan çok çok daha öte bir özgürlük. Cezaevinden çıkmak güzel mi? Güzel. Özgürlüğe kavuşmak güzel. Ama bu özgürlük ile Rabbim bize sağlamış olduğu özgürlük arasında dağlar kadar fark var. Neden? Çünkü o bizi özgürlüğe kavuşuyor. Ne kadar ömrümüz varsa o kadar yaşamamızı sağlıyor. Hayata devam etmemizi sağlıyor. Ama Rabbin sağladığı özgürlük bizim onunla birlikte sonsuza dek yaşamamızı sağlıyor. Doğru mu? Onun için gerçekten de cezaevinden çıkmaktan çok daha öte bir özgürlük değerli kardeşler. Onun için bu özgürlüğün de bir adı var. Bu özgürlüğün de bir adı var. Hepimizin bir adı var değil mi? Hatta kişi bir konuda tez hazırladığında ona da bir isim veriyor. Bizim de sözünü ettiğimiz özgürlüğün bir ismi var, adı var. Nedir biliyor musunuz? O da Galatyalılar 2. bölümde söylüyor, 4. ayette. Bu özgürlüğün adı İsa Mesih'te özgürlük. Amin. İsa Mesih'te özgürlük değerli kardeşler. İşte o nedenden dolayı bakın İsa Mesih'te özgürlük deyince şu ayet aklıma geliyor. Korintos'a yazılan mektubun 2. mektupta 3. bölümde 17. ayette bakın ne diyor. Rabbin ruhu neredeyse orada mahkumiyet vardır. Rabbin ruhu neredeyse orada mahkumiyet vardır. Ne vardır? Amin. Amin. Rabbin ruhu neredeyse orada özgürlük vardır. Bakın, Rabbin ruhuna sahip miyiz? Evet. Rabbin ruhuna sahip olan iman aracılığıyla özgürlüğün de sahibidir. Ve bakın, harika olan gerçek şu. Baskı var mı? Yok. Zorlama var mı? Yok. İtme var mı? Yok. İmanla sahip olduğumuz kutsal ruh ne yapıyor? Sana yön veriyor mu? Evet. Sana destek oluyor mu? Evet. Sana yol gösteriyor mu? Evet. Peki sana öncülük ediyor mu? Evet. Ama seni sürükleyip arkasından götürüyor mu? Hayır. Ha. O zaman bu özgürlük mü değil mi? Ha? Özgürlük değerli kardeşler. Onun için imanla yüreklerimizde gerçekten konut kurmuş olan kutsal ruh bizi günahın zincirlerinden kurtararak özgürlüğe kavuşturmuştur. Demek ki yasa ne yapıyor değerli kardeşler? Bizi ölüme mahkum ederken inayet de tam tersini yapıyor değerli kardeşler. Ne yapıyor? Ruh. Ruh ne yapıyor? Yasa seni mahkum ediyor. Değil mi? Günahlısın diyor. Seni suçluyor. Mahkum ediyor seni. Ama ruh ne yapıyor? Az önce okuduk. Değil mi? Seni yaşamanı sağlıyor özgürlüğe kavuşturaraktan. Öyle demiyor mu? Bakın lütfen anlamak açısından 2. Korintoslar mektubu 3. bölümde 6. ayette 2. Korintoslar 3. bölüm 6. ayet. Hadi bekle mi? Okuyacağım bunu Hatice.
Ben bulamıyorum gözüm şey.
Tamam. 3. bölüm 6. ayet.
O bizi yazılı yasaya değil, ruha dayalı yeni bir antlaşmanın hizmetkarları olmaya yeterli kıldı.
Amin. Sonra
yazılı yasa öldürür.
Bakın bunun altını çizin lütfen. Yazılı yasa, şunu şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın, 10 defa, 20 defa, neyse. Bir takım yaptırımlarla bize yaklaşan yasa ne diyor? Öldürür.
Ruh ise yaşatır.
Amin. Ruh ise yaşatır. Peki diyeceksiniz ki ya tamam iyi güzel söylüyorsun Recep kardeş. Peki o zaman madem ki yasa böyle bir gücü vardı da o zaman niçin bize verildi? Madem ki bizi kurtaracak yeterlikte değildi yasa, neden verildi? Değil mi? Yasanın verilmesindeki amaç ne? Birazcık düşünün. Ne olabilir? Yasa kurallar zinciri olarak düşünürsek demek ki bir takım kurallar, nasıl ki hayat içerisinde bir takım kurallar var değil mi? Araba sürerken bile bir takım kurallar var. Ne yapıyor seni? O kurallara göre senin arabayı sürmene sağlıyor. Aynı şekilde yasada bir şekilde senin ne yapman, nasıl yapman konusunda. Anlatabiliyor muyum? Artı ne durumda olduğunu ve ne durumda olduğunu gördükten sonra ne yapman gerektiğini sana göstermek içindi. Yani diyebiliriz ki yasa bir şekilde eğitmenlik yaptı. Yani beni gelecek olan kurtarıcı Mesih İsa'ya ne yaptı? Adım adım hazırladı. Eğer yasa olmamış olsaydı, kutsal kitap yine bunu çok güzel haberci Pavlos aracılığıyla Romalılara yazılan mektupta 3. bölümde aslında 7. bölümü önce bakalım, sonra 3. bölüme bakalım. 2 ayet okuyacağım. Eğer yasa olmasaydı, burada diyor ki 7. bölümde Romalılar 7:7'de Yasa olmasaydı günahın ne olduğunu bilemezdik diyor. Ben günahın ne olduğunu bilebilmek için yasanın verilmiş olması gerekiyordu. Demek ki yasa ne yaptı beni? Günahın bilincine ulaştırdı. Doğru mu? Öyle diyor. Bak 3. bölüme. Romalılar 3. bölüme bak. 3. bölüm 20. ayet. Öyle diyor. Romalılar 3:20.
Bu nedenle yasanın gereklerini yapmakla hiç kimse Tanrı katında aklanmayacaktır. Çünkü yasa sayesinde günahın bilincine varılır.
Gördün mü? Yasa sayesinde günahın bilincine varılır. Demek ki yasa adım adım beni eğiterek, bana eğitmenlik yaparak, ki bunu özellikle kullanıyorum bu ifadeyi, eğitmen sözünü. Çünkü yasa gerçekten eğitti bizleri. Galatyalılar mektubuna bakarsanız orada göreceksiniz. Bu ayeti de lütfen okumanızı rica ediyorum. Gelecek olan 3. bölümde 24. ayet, Galatyalılar 3, Galatyalılar 3. bölüm 24. ayette bizi adım adım gelecek olan kurtarıcıya ne yaptı? Hazırladı. Yani eğitmenimiz oldu bir şekilde. Çok net bir şekilde ne diyor? İmanla aklanalım diye, değil mi? Ne diyor Hatice?
Yani imanla aklanalım diye Mesih'in gelişine dek yasa eğitmenimiz oldu.
Bitti, bu kadar basit. Demek ki yasa bizi ne yaptı? Eğitti Mesih'in gelişine dek. Demek ki o zaman şöyle diyebiliriz. Yasa aslında beni, yaşam suyu benim diyen İsa'ya yöneltti. Amin. O zaman hani ben yine burada bu örneği zaman zaman vermişimdir, çok iyi hatırlıyorum. Ayna örneğini düşünün. Değil mi? Sabah kalktığınızda gözünüzde çapak var. Ya da ne bileyim bir kirlilik var, bir leke var. Aynaya baktığınızda ayna sizin gözünüzdeki çapağı yok ediyor mu? Hayır. Peki kiri alıyor mu? Hayır. Ama aynanın yaptığı bir şey var. Ne yapıyor? Sana gösteriyor. Diyor ki sen bu durumdasın. O zaman sen ne yapıyorsun? Suya gidiyorsun, yüzünü yıkıyorsun. Şimdi aynı şekilde ayna gibi Tanrı'nın vermiş olduğu yasada bizi ne yapıyor? Yaşam suyu benim diyen Mesih'e yöneltiyor. İşte bu şekilde eğitmenlik yaptı. Hamdolsun. Onun için bu muhteşem özgürlük değerli kardeşler öyle bir özgürlüktür ki bu özgürlüğün çok önemli bir özelliği var. Bizi yanlış yapmaktan özgür ederken, yani yanlış yapmaktan bizi geri tutarken, aynı zamanda da doğruyu yapabilmemiz için gereken katkıyı da sağlıyor. Yani özgürlük bizi günaha devam etmemiz için desteklemiyor. Günahtan geri durmamızı ve doğru olanı yapabilmemiz için gerekli olan desteği bize ne yapıyor? Veriyor. Hamdolsun. O yüzden günah işlemek için bize verilen bir ehliyet değil, bir belge değil. Yani sen inayetle kurtuldun. O yüzden al sana bu belge, artık kurtuluşun kesin, istediğini yap. Yani günaha dem. Böyle bir şey yok. Yine vurguluyorum, önemli gördüm. Evet, Rab bizi özgür kıldı ama günaha devam etmek için değil. Günahtan bizi özgürlüğe kavuşturdu. Bu kadar açık, bu kadar net. Ama sen diyorsan ki, oh be ne güzel, Rab beni özgürlüğe kavuşturdu. O zaman ben istediğimi yaparım. Bak eğer sen diyorsan ki ben kardeşim istediğimi yaparım diyorsan, o zaman ben de bu sert ifadeyi kullanmak zorunda kalıyorum. O zaman kusura bakma, sen bu inayetin ne olduğunu tam olarak anlamamışsın demektir. Değerli kardeşler, onun için bu gerçekleri size anlatma ihtiyacı duyuyorum. O yüzden inayet ile yasa arasındaki farkı çok iyi kavramamız lazım. Ve emin olun bakın, birçok imanlı kardeş bile inayeti gerçek anlamda anlamamış olduğu için, kavrayamamış olduğu için hala o yasanın gölgesi altında yaşamaya çalışıyorlar. Onun için bu aradaki farkı çok harika bir şekilde bilmemiz, öğrenmemiz gerekiyor. Onun için Korintos'a yazmış olan ilk mektupta 6. bölümde, 1. Korintos'a mektubu 6. bölümdeki ayeti ben çok seviyorum. Ayet 20. 1. Korintos'a mektubu 6, ayet 20. Diyor ki, bir bedel karşılığı satın alındınız. O zaman ne diyor Hatice? Onun için
Tanrı'yı bedeninizde yüceltin.
Bakın, bu kadar basit. Evet, Rab bizi kusursuz kanıyla satın aldı ve bizi günahın o korkunç pençesinden özgür etti. Günahın zincirlerini parçaladı, bizi özgürlüğe kavuşturdu. Ama bunu niçin yaptı? Bu bedeni, bedene bir şey yerleştirdi. Kutsal ruh, değil mi? Tanrı'nın tapınağıyız, doğru mu? Allah'ın ruhu içimizde. Ama Rab neden bizi özgürlüğe kavuşturdu, bizi kurtardı? O zaman Rab eğer bu beden için bunu yaptıysa değerli kardeşler, ben bu beden aracılığıyla kendi istek ve arzularımı tatmin etmek için değil, Rabbi hoşnut etmek için kullanmak zorundayım. Doğru mu? O zaman eğer ben bunu kendi kafama göre, kendi isteklerim doğrultusunda kullanırsam, aslında deyimi yerindeyse, bana ait olmayan bir şeyi kullanmak bir nevi hırsızlık da olur. Doğru mu? Öyle diyor. Bir yorumcu da öyle diyor. Sevgili kardeşler. O zaman ben bu bedenimi Rabbi hoşnut etmek için kullanmak zorundayım. O zaman imanlı ne yapıyor? İsa Mesih'te sahip olduğu özgürlükle hizmet ediyor. Ama bir köle gibi değil, hamdolsun. Bir köle gibi değil. Ya da yasanın o baskısıyla, itmesiyle değil. Peki nasıl hizmet ediyor? Söyleyin bakalım. Madem ki yasanın baskısı yok, bir itme yok, kutsal ruh ne yapıyor? Çekip götürmüyor bizi. Özgür bırakmış olduğu için. Ama kişi nasıl hizmet ediyor? Neyin sevinciyle? Neyin esenliğiyle?
Sevildiğinin kanıtıyla.
Evet, sevilmiş olmanın şeyiyle, evet. Şöyle diyebiliriz. Yanlış değil Enver. Ama şunu diyebiliriz. Evlat olma ayrıcalığına sahip olmuş olmanın getirisiyle. Yani biz Rabbe aitiz. Onun evlatları olduğumuz için onun sevinciyle, onun içtenliğiyle biz hizmet ediyoruz. Baskı yok. Yani hiçbir baskı yok üzerimizde. Tamamen ben ona aitim, o bana ait. Benim babam, Rabbim ve kurtarıcım. O beni sevmiş olduğu için, bana değer vermiş olduğu için, o sevginin evlat olmuş olmanın bir getirisi olaraktan ona hizmet ediyorum. Özgürce ona hizmet ediyorum. Değerli kardeşler, yani onun isteği doğrultusunda itaat ederek, boyun eğerek adımlarımı atıyorum. Şimdi şöyle düşünün, itaat etmek diyoruz değil mi? Boyun eğmek. Sizce itaat etmek neyin bir ifadesi? Yani bir kişiye neden itaat eder, boyun eğer? İnandığı için, doğru. Başka? Ben yani neden Rabbe bağımlı bir şekilde hareket ediyorum? Benim Rabbe bağımlı olmamı sağlayan ne? Tamam. O zaman diyebilir miyiz genel anlamda? Onun bana olan sevgisi. Doğru mu? Yani benim Rabbe olan bağımlılığım onun bana olan sevgisinden kaynaklanıyor. Ben ona boyun eğiyorum. Çünkü o beni seviyor. Ben ona itaat ediyorum. Çünkü beni itaat etmemi sağlayan onun bana olan sevgisi. Sevgili kardeşler. Onun için Bunu tıpkı bir evlilik ilişkisi gibi düşünmek de mümkün. Hatırlayın, burada yine söylemiştim bunu. Karı kocayı düşünün, değil mi? Erkeğin karısına olan sevgisi ne yapıyor? Kutsal kitapta biliyorsunuz genelde sevme buyrukları hep erkeğe verilmiş. Karılarınızı kendi bedenleriniz gibi sevin, sevin, sevin, sevin. Bu bence çok çok önemli. Ama kadın da boyun eğmesi lazım, doğru mu? İtaat etmesi lazım. Ama kadın nasıl itaat edecek? Erkeğinde o sevgiyi görürse. Doğru mu? Yani ben hem eşimi sevdiğimi söylüyorum. Bir kere burada kullanmışım, gözümde dışarıda. Yani şimdi bu, hani derler ya, güzel bir argo bir ifade var. Buna işkembe, bu neden lahana turşusu diyorlar. Değil mi? Hem eşini sevdiğini söylüyorsun, hem de gözün dışarıda. Bakın değerli kardeşler, eğer ben sevdiğimi söylüyorsam, o zaman ona hizmet etmem gerekiyor. Yani benim eşim benim ona olan sevgimden dolayı bana boyun eğiyor, itaat ediyor. Ama bazen görürüz değil mi? Kadıncağız sevgi görmüyor. Çünkü ben seni seviyorumdan öte bir sevgi bu sevgi. Yani sözde değil, özde bir sevgi. Kadın belki kocasından çok duyuyor seni seviyorum sözünü. Ama kocasının yaşamında sevildiğini görmüyor. Onun için kadın yine itaat etmek zorunda kalır imanlı olduğu için. Ama zorunlu, baskı altında. Bu bir özgürlük müdür? Hayır. Çoluk çocuk ortada kalmasın diye itaat etmek zorunda kalıyor. El aleme rezil olmamak için. Ama değerli kardeşler, böyle olmaması lazım. Ben yürekten inanıyorum, onun için inanıyorum. Eğer bir kadın o anlamda gerçekten sevildiğini bilip her yönde tatmin olan bir kadının boyun eğmeyeceğini, erkeğine itaat etmeyeceğini düşünemiyorum. Yani ben böyle bir kadın da görmedim. Yani hem seviliyor, bu sevildiğini de görüyor fazlasıyla ve aynı zamanda da kocasına itaatsizlik ediyor. Ben böyle görmedim. O zaman nasıl ki değerli kardeşler, benim sevgim eşimin bana boyun eğmesini sağlıyorsa, aynı şekilde Rabbi sevdiğimizi söylüyorsak eğer, ona itaat ederek adımlarımızı atmak zorundayız değerli kardeşler. Kesinlikle. Neden? Çünkü bizler onun neyiyiz? Geliniyiz değil mi? Hatta Vahiy 21. bölümde 2. ayette diyor ki, güveyi için hazırlanmış süslü bir gelin diyor. Ne kadar güzel. O zaman bizler ne yapmamız gerekiyor değerli kardeşler? Rabbimizin gelinine olan, yani bizlere olan sevgisi özgürce benim ona hizmet etmemi sağlaması lazım. Yani onun bana olan sevgisi benim ona bağlılığımı pekiştirmesi lazım. Hizmet etmemi sağlaması gerekiyor. Onun için bu önemli gerçeğin altını çizme ihtiyacı duydum. Hepimiz bu ifadeyi kullanıyoruz. Ben ona bağlıyım. Ben ona sadığım. Ben onu seviyorum. İşte onun için itaat ediyorum. Diyebilir miyiz böyle? Söyleyebiliriz değil mi? Seviyorum. Sevdiğim için. Hatta sevdiğimizi söylüyoruz ama hani 1. Yuhanna 4. bölüme baktığınız zaman 19. ayete ne diyor? Biz seviyoruz çünkü önce o bizi sevdi. Bakın değerli kardeşler, lütfen size sormak istiyorum. Hani hep inayeti açıklamaya çalıştım ya. Bu inayet mi değil mi sevgili kardeşler? İnayet değil mi? Bakın Rab diyor ki evladım yürü diyor. Yeniden doğmamızı sağlıyor, yürü diyor. Ama yürürken de ayağımıza ayakkabı veriyor. Bu inayettir ya. Ya da diyor ki sev diyor ama sevebilmem için de bana sevgi veriyor. Sevgisini veriyor. Bu müthiş bir şey. Ya bunu yasa sağlayabilir miydi? Bunu yasa asla ve asla sağlayamazdı değerli kardeşler. Onun için Rab Tanrı'nın inayetine ihtiyacımız vardı. Amin. Evet. Ama imanlı yine o eski benliğe sahip. Doğru mu? Yani ruh bedene karşı, beden ruha karşı bir şekilde savaş halinde. Ama eğer biz Gerçekten de değerli kardeşler, ruhumuzu Rabbin, yani Rab'de sahip olduğumuz yeni hayatı, Rabbin sözüyle, kutsal ruhun yönetimi altında kalarak, itaat ederek adım attığımızda, onu beslediğimizde, nedir güçlü olacak olan? O zaman yeni yaşamdır, değil mi? Daha güçlü olacak olan. Ama tersi olduğunda beden daha çok öne gidiyor. Çünkü eski varlık, eski bedenimiz, eski benliğimiz yok olmuş değil. Sadece bastırılmış, üzerine taş konmuş, o kadar. Biraz fırsat verdiğimizde kafayı çıkartıyor, kendini gösteriyor. Onun için bu sıkıntıyı, bizim aslında en büyük sıkıntımız bu, en büyük sorunumuz bu. Onun için Pavlos bile bakın diyor ki Romalılar 7. bölümde, 18. ayette sıkıntısını böyle dile getiriyor Romalılar 7-18'de. İçimde iyi yapmaya istek var diyor. Senin içinde iyi yapmaya istek var mı Hatice? Var tabii ki. Senin içinde var mı? Var. Sende var mı? Var. Onda var mı? Var. Ama ne diyor Pavlos? Diyor ki istek var ama güç yok. Bu hepimizin sorunu değil mi? Ha? Kaç defa söz verdik? Değil mi? Ama sözümüzde durmadık. Ya da adım attık. Büyük bir kararlılıkla adım attık. Adımımız attığımız yerde kaldı. Defalarca, defalarca, defalarca. Neden? Çünkü sende güç yok. O zaman nerede güç? Peki Rab nerede? Babanın yanında. Babanın yanında ama bir şekilde bizimle beraber neyi aracılığıyla? Kutsal Ruh aracılığıyla. O zaman güç nerede diye sorduğumda güç Kutsal Ruh'ta. Yüreğimde konut kurmuş olan Kutsal Ruh'ta değerli kardeşler. Ben o güce boyun eğmedikçe sağlıklı bir şekilde adımlarımı atmam mümkün değil. Yürüyebilmem mümkün değil. Ön koşul o güce boyun eğerek adımlarımı atmam gerekiyor. Yani Kutsal Ruh'un işleyişine izin vermem gerekiyor değerli kardeşler. Onun için bu yeni yaşam kendin yap buyruğuyla çalışmıyor değerli kardeşler. Yaşamını tamamıyla Rabbin eline, Kutsal Ruh'un yönetimine teslim etmen gerekiyor. Aslında her gün yapman lazım bunu. Her gün sabah kalktığında ya Rab işte yeni bir gün teşekkür ediyorum ama bugünkü bu güzel günü ellerine emanet ediyorum, kendimi sana teslim ediyorum. Günümü sen eline al. Ve senin ruhun eli altında adımlarımı atarak yürümek istiyorum. Yaşamımı sürdürmek istiyorum değerli kardeşler. Onun için bunu yaptığımızda gerçekten de o zaman yeni doğamız daha da güçlü bir şekilde ayağa kalkacaktır. O Kızılderili'ye sormuşlar ya, iki tane köpeği olan Kızılderili'ye yolda karşılaşınca. Adam arkadaşı sormuş ya demiş, bunların hangisi güçlü? Çok güzel bir cevap. Hatırlıyor musunuz onu? Vermiştim burada birkaç defa örnek.
Hangisini daha çok et yedesin?
Yani et lafı yok ama şu vardı. Çok basit aslında, daha da basit. Senin söylenenden daha da basit. Diyor ki hangisini daha iyi beslersem, daha çok beslersem. Hangisini beslersem, aslında öyle bırak. Hangisini beslersem, bitti, bu kadar. Sen hangi yönünü besliyorsan, o yönün daha güçlü, daha çok etkili. Onun için eğer ben, değerli kardeşler, dediğim gibi yeni hayatımı eğer Rabbin sözüyle beslersem, o zaman ne oluyor? Benim hayatımdan ruhun meyveleri taşmaya başlıyor. O sevgi, sevinç, esenlik diyoruz ya, onlar taşmaya başlıyor. Ama hayır, dünyasal zevklerle, istek ve arzularla ben bedenimi beslediğim zaman, o zaman ne oluyor? Bir şekilde o beden. Kural nedir? Ağacın toprakta kalması gerektiği gibi Recep de, sizler de, Rabbin çocukları da Rab'de kalmak zorunda. Onun için Yuhanna 15. bölümde o kadar güzel söylüyor ki 4. ayette Yuhanna 15:4 bende kalın diyor. Ben de sizde kalayım. Çubuk asmada kalmazsa kendiliğinden meyve veremez. Yani bensiz hiçbir şey yapamazsınız. Bunun için siz de bende kalmalısınız diyor. Siz de bende kalmalısınız. Eğer meyve vermek istiyorsak değerli kardeşler, kesinlikle kesinlikle Rabbin o sevinciyle dolup taşmak istiyorsak Mesih'te kalmak zorundayız. Ön koşul bu. Tıpkı asma örneğinde olduğu gibi. Asma toprakta kalmak zorunda. Bu kadar basit. Bizler de Mesih'te kalmak zorundayız. Ürün getirebilmenin başka bir koşulu yok. Galatyalılar mektubu 5'i açın hemen. Orada o meyveleri dile getirelim. Çok önemli. Ruhun meyveleri burada harika bir şekilde sıralanıyor. 5. bölümde 22 ve 23. ayetlerde diyor ki sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluk ve öz denetim diyor. Ve yine aynı bölümdeyiz. Bedenin meyveleri sıralanıyor. 19 ve 21. ayetler arasında. Orada da ne diyor? Fuhuş.
Benliğin işleri bellidir.
Evet.
Bunlar fuhuş, pislik, sefahat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgın eğlenceler ve benzeri şeylerdir.
Bakın, şimdi çok pratik düşünün değerli kardeşler. İki şeyi önünüze koyun. Ruhun meyveleri, bedenin meyveleri. Ben şimdi kendi hayatıma bakmam gerekiyor. Doğru mu? Çok pratik olarak da. Ben hayatıma baktığım zaman sevgi, sevinç, esenlik mi var? Yoksa burada söylediği gibi düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular mı var? Eğer benim hayatımda o bencil tutkular, çekişme, kıskançlık, öfke, acılık, ayrılıklar bunlar varsa benim hayatımda, o zaman kusura bakma, ruha göre yaşamadığın kesin. Ama sende sevgi, sevinç, esenlik, sabır bunlar eğer mevcutsa, o zaman sen kutsal ruhun yönetiminde, eli altında yürüyüşüne devam ediyorsun demektir. Değil mi? Çok pratik. Kendi hayatımıza baktığımızda nasıl bir noktada olduğumuzu bu meyveler çok net bir şekilde belirliyor. Ve unutmayın, bunu yine ben burada ifade ettim, yine söylemek istiyorum çok önemli gördüğüm için. Ruhun meyveleri demiyor. Ruhun meyvesi deniyor. Yani tekil, çoğul değil. Demek ki burada şunu anlamamız gerekiyor. Sevginin bir meyve olduğunu ve bundan bütün diğer meyvelerin oluştuğunu söylüyor. Onun için sevgi ilk sırayı alıyor. Bakın, sevgi, sevgi varsa arkasından sevinç, esenlik, sabır arkadan çıkıp geliyor. Ama sen sevgiyi dışarıda bıraktığın zaman, yani bir çitim üzüm düşünün, o sapı sevgi olaraktan düşünün. O taneleri de sevinç, esenlik, sabır gibi düşünün. Ben eğer o sapı aldığım zaman taneler tespih gibi dağılıyor değil mi? Demek ki eğer sevgi varsa sevinç, esenlik sende egemen. O zaman diyebilir miyiz? İşte bu yüzden dolayı 1. Korintoslar hani sevgi bölümü diyoruz 13. bölümde. Ne diyor sevgi olmadığında? 13. bölüme bakın. 13. bölüm çok net bir şekilde 1. ayet. Sevgim olmazsa ses çıkaran bakırdan ya da çınlayan zilden farkım olmaz diyor. Tın tın tın tın. Ötersin o kadar. Eğer sevgi yoksa. Onun için değerli kardeşler bir düşünür çok güzel bir ifade kullanmış. Sevgisiz dil, melodisiz gürültü gibidir. Yani çok iyi vaaz etsen bile sevgin yoksa bitti sevgili kardeşler. Bunu çok net bir şekilde söylemek istiyorum. Ne kadar güzel. Sevgisiz dil, melodisiz, gürültü gibidir. Demek ki sevgi ne yapıyor? Konuşmaya derinlik katıyor. Sevgi ne yapıyor? Konuşmaya bir anlam kazandırıyor. Sıcaklık katıyor değerli kardeşler. Demek ki sevgi olmadığında diğerlerini de dışarıda tutmuş oluyoruz. Onun için değerli kardeşler adımlarımızı yüreklerimize konut kurmuş kutsal ruhun yönetiminde kalarak adımlarımızı atmak zorundayız. Neden? Romalılar yazılan mektubun 6. bölümü 13. ayet. Bedenin parçalarını kötülük araçları olarak günaha sunmayın. Yaşama kavuşmuş kişiler olarak kendinizi diyor Tanrı'ya sunun. Bu müthiş bir ifade. Demek ki bizim sorumluluğumuz gerçekten de yaşama kavuşmuş kişiler olaraktan kendimizi Tanrı'ya sunmak olması gerekiyor. Değerli kardeşler, Romalılara yazılan mektubun 6. bölümü 13. ayet. Neden diye sorduğumuzda nedenine cevap Koloseliler mektubunda veriliyor 3. bölümde. Diyor ki siz öldünüz. 3. ayet. Bakın Koloseliler 3:3. Siz öldünüz, yaşamınız Tanrı'da saklıdır diyor. Demek ki eğer ben yaşamım, eski hayatım Mesih'te öldüğünü düşünürsem ve ben o şekilde, o bilinçte kalarak adımlarımı atarsam Rab'be daha çok benzer olacağım. Bu kesin. Yani benim eski hayatım Mesih'te öldü bilincinde olmam lazım. O bilinçle adımlarımı atmam gerekiyor ki değerli kardeşler ona benzer olabileyim. Pavlos'un Galatyalılar 2:20'de dediği gibi oradaki sözleri bizler de söyleyelim. Artık ben yaşamıyorum. Mesih bende yaşıyor. Ve diyor ki şimdi bedende sürdürdüğüm yaşamı diyor beni seven ve benim için kendini feda eden Tanrı oğluna olan imanla sürdürüyorum. Çünkü biz artık öldük. Gökteki değerleri düşünmek zorundayız. Değerli kardeşler, sahip olduğumuz kutsal ruhun yönetiminde kalarak adımlarımızı atmamız gerekiyor. Onun için başta okuduğum ayeti okuyaraktan noktalamak istiyorum. Çünkü önemli, yürümek sözü çok önemli. Diyor ki 5:25, Galatyalılar 5:25 diyor ki ruh sayesinde yaşıyorsak ruhun izinde yürüyelim. Demek ki buradaki önemli nokta ne? Yürümek sözü. Şimdi Yunanca'daki o karşılığı stoheo sözü sıra demek. Yani burada Pavlos ruhun izinde yürüyün derken aslında şunu diyor. Sırada kalarak, sırayı bozmadan, düzenli biçimde adım atarak, yoldan çıkmadan, çizgiden çıkmadan yürüyün demek. Yani sırayı bozmadan yürü. Yani kutsal ruhun yürüdüğü o iz, o yürüdüğü çizgide kalarak sapmadan yürüyün demektir. Şimdi yürüyüşü hepimiz çocukken öğrendik. Doğru mu? Ama nasıl öğrendik? Düşe kalka öğrendik. Doğru mu? Düştük ama kalktık. Düştük, kalktık. Düştüğümüzde acıdı mı sağımız, solumuz? Acıdı. Bugün hala acıyor mu? Bazen düşüşler yaşıyoruz değil mi iman hayatında? Ve acı duyuyor muyuz? Duyuyoruz. Ama bakın değerli kardeşler, bunun altını önemli çiziyorum. İmanlı olduğunu söylüyorsan, Tanrı'nın çocuğu olduğunu söylüyorsan, yeniden doğduğunu söylüyorsan eğer, Tanrı'nın çocuğu düşer ama düştüğü yerde hiçbir şey yokmuş gibi kalamaz. Nokta. Kalkar, üstünü silker, adımlarını atar, bir adımını öbür adımın yanına koyar ve yürüyüşüne devam eder değerli kardeşler. Onun için tıpkı yürümeyi öğrenen çocuklar gibi düşe kalka ruhta yürümeyi de öğrenmek zorundayız. Doğru mu? Kaybolan oğulla oğlu düşünün. Şimdi kaybolan oğul neredeydi? Domuz ağılındaydı. Peki neden kaybolan oğul domuz ağılında kalmadı? Aklı başına gelince yanlışını gördü, günahını gördü. Eğer yeniden doğuşu olmamış olsaydı, değerli kardeşler, o domuz ağılında kalırdı hiçbir şey yokmuş gibi. Ama ne yaptı? Kalmadı. Çünkü karakter değişmiş. Karakter kuzu karakteri. Tanrı diyor mu? Tanrı'nın domuzları. Ha ne diyor? Tanrı'nın çocukları diyor değil mi? Ama ne diyor? Kuzuları diyor. Kuzuları. Tanrı'nın çocukları mı? Kuzuları diyor. Domuzları demiyor. O zaman domuz pisliği seviyor. Karakteri o. Ne yaparsan yap. Ama o oğul kalmadı. Geriye döndü. Aynı şekilde Rabbin çocuğu da düşebilir. Dünyada yaşıyoruz. Ama hiçbir şey yokmuş gibi günah içerisinde günaha devam edemez. Bu kadar açık, bu kadar net. Aynı kuzu gibi o pırıl pırıl nehirleri sever. Yemyeşil otları sever. Değil mi? O çayırlarda hayatını sürdürür. Domuz ağılında değil. Onun için günahı alışkanlık haline getiremeyiz. Günahı alışkanlık haline getirmememiz gerekiyor zaten değerli kardeşler. Onun için Rabbin bizden beklediği küçük çocuklar gibi ona güvenerek yürümeye devam etmek. Demek ki bir adım attığımızda öbür adımı da onun yanına koyacağız. Bir adım daha açacağız, öbür adımı da onun yanına koyacağız. İşte ruhta yürümek bu değerli kardeşler. Onun için imanla başlıyoruz. İmanla yürüyoruz. İmanla da sonuca ulaşıyoruz. Benim arzum değerli kardeşler, hepiniz için arzum şu. Evet, bu yolculuğa devam ederken, bu iman yolculuğuna devam ederken gerçekten de Rabbe yaraşır biçimde onu her yönden hoşnut ederek, bol bol meyve vererek Rabbi tanımada ilerlemeniz.